Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam, geçmiş programımızda zikir kavramını, tasavvufta zikir kavramını dinleyicilerimizle paylaşmış idik. İnşallah bugün de tasavvuf kavramlarından teveccüh ve murakabe kavramını dinleyicilerimizle bu programda paylaşmaya çalışacağız. Vaktimiz kalırsa inşallah başka konulara da değinmeye çalışacağız hocam. Hocam, tasavvufta teveccüh ve murakabe nedir? İnşallah buradan başlamış olalım hocam. Buyurunuz.
Evet, teveccühün kelime anlamı yönelmek demek. Murakabenin kelime anlamı da kontrol etmek, denetlemek demektir. Tasavvufta bunlar bazen birbiriyle yakın anlamda kullanılmış. Bazen iki farklı kavram olarak karşımıza çıkıyor. Teveccüh deyince bunun dört şekli var tasavvufta. Yani yönelişin dört şekli var. Birincisi Allah'a yönelmek, kalben Allah'a yönelmek. İkincisi kişinin kendi kalbine yönelmesi, kalbine bakması. Buna tasavvufta Nakşibendilik'te nigahdaş diyorlar, vukufi kalbi diyorlar. Üçüncüsü şeyhin müridine yönelişi. Ona nazar etmesi, ona teveccüh etmesi. Dördüncüsü de müridin şeyhe teveccüh etmesi, müridin şeyhe nazar etmesi, bakması, yönelmesi. Şimdi bunlar kısa kısa şöyle izah edilebilir. Birincisi kişinin Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi. Yani kalben Cenab-ı Hakk'ı tefekkür edecek. Onun isimlerini, sıfatlarını, zatını düşünmekten aciziz. Ama onun Rahman Rahim olduğunu, Settar Gaffar olduğunu, mekandan münezzeh olduğunu, her an bizimle beraber olduğunu ila ahir. Kalben Allah ile beraber olma şuuru. Bu Allah'a yönelişti. Allah'a teveccüh. İkincisi kişinin kendi kalbine teveccühü. Buna murakabede diyorlar. Yani benim kalbime gelen duygular acaba ilahi menşeli mi? Rabbani duygular mı? İyi duygular mı? Yoksa kalbime gelen bu duygular, düşünceler, havatır nefsani mi, şeytani mi, kötü duygular mı diye kontrol etmek ve kötü duygularsa, kendisini dünyaya sevk eden duygularsa onların kalbe girmesine mani olmak. Yani kalbin kapısında adeta bekçi gibi durmak. Yahut da Cüneydi Bağdadi şöyle diyor, bunu murakabe kelimesiyle ifade ediyor. Ben diyor murakabeyi bir kediden öğrendim. Kedi fareyi kovalar, fare bir deliğe kaçar. Kedi böyle tüyleri diken diken bekler. Tekrar çıkacak mı diye. Çıkarsa hemen pençesiyle o fareyi yakalayacak. İşte bir mümin de diyor, bir salik, bir derviş, kalbinin kapısında böyle kedinin pür dikkat beklediği gibi beklemeli. Acaba kalbime gelen duygu nasıl bir duygu? Kötü bir duygu mu? Bana dünyayı mı sevdirecek bir duygu? Beni gaflete sevk edecek bir duygu mu? Yoksa Allah'a yönlendirecek iyi bir duygu mu diye.
Hocam, bunu peki kalbe gelen bu duyguyu ayırt etmesi için dervişin veya müridin kendi bir makamda olması gerekiyor mu? Yoksa çünkü bu önemli bir şey, yani iyi ve kötüyü ayırt edecek, havatırı ayırt edecek.
Havatırı tanımak diye tasavvufi eserlerde hep malumat vardır. Eğer Kur'an'a, sünnete uygun bir şeyse muhtemeldir ki iyi bir şeydir. Kur'an'a, sünnete aykırı bir duyguysa, işte haset geldi kalbine, dünya sevgisi geldi, belli ki nefsani bir şeydir. Onları ayırmak kolay. Ama bazen bu duygu öyle bir şeydir ki, yani şeytanın yolları çoktur. Yani insana başka başka yollardan gelebilir. Mesela işte namaz kılıyorsunuz. Namazda dünya işi düşünmemek lazım. Fakat namazda şeytan bize kötü bir şey düşündüremezse iyi bir şey düşündürerek bizim zihnimizi namazdan alıkoymaya çalışır. Mesela der ki, namaz kılıyorsun, ya şurada bir fakir arkadaş vardı, keşke ona biraz para versem falan diye, işte 50 lira mı versem, 20 lira mı versem, böyle bu bir hayır bir şey değil mi? Yani bir fakire para veriyorsun, güzel bir şey, ama namazda bunu mu düşünülür yani?
Evet.
Namazda onu aklına getirir. Veya tesbih çekerken onun aklına getirir. Sabahleyin işte gündüz olunca şu hayrı yapayım diye aklına gelir. Ama gündüzde şeytan o hayrı unutturur. Bak ne yaptı? İki darbe vurdu. Birincisi, namazında veya tesbihinde veya tefekküründen seni alıkoydu. Sureti haktan görünerek alıkoydu. İyi bir şeymiş gibi alıkoydu. Çünkü insan namaz kılarken işte sabah olsun içki içeyim diye düşünemez. Yani müptela değilse, değil mi? Ama işte şeytanın tuzakları, hileleri çok. Sana günah olan bir şeyi düşündüremezse hayır olan, iyi olan bir şeyi düşündürür. Sabah da onu unutturur. O iş yaptırmayı sana unutturur. İkinci darbeyi de öyle vurur. İkinci darbeyi de böyle vurmuş olabilir. Onun için yani aklımıza gelen şeylerin de iyi bir şey olsa bile ben şu anda neyle meşgulüm? İbnül Vakt zamanını en iyi şeyle değerlendiren kişi demek. Ben şu anda arkadaşım namaz kılıyorum. Hayırı şimdi düşünme. Hayrı bile düşünme. Namaz bitsin. Ondan sonra düşün, yap hatta.
Tasavvuf tanımlarından bir tanesi de hocam şuydu hatırladığım kadarıyla. O an yapman gereken şeyin en iyisini yapmandır. Yani evet. Mesela o an namaz kılınıyor. Namazda ibadet şuuruyla en iyi namaz nasıl kılınır? Onu o şekilde gerçekleştirmek. Ticaretle uğraşıyorsun. Ticareti o zaman da en iyi geliştirme, yapma.
Evet. İşte kalbe gelen duyguları tanımak bu anlamda bazen kolay olmayabilir. Bazen şeytan sağdan da gelir. İyi gibi gelebilir. Onlara dikkat etmek gerekiyor.
Eyvallah hocam.
Bu teveccühün ikinci şekli, yani kalbe teveccüh, kalbe yöneliş, yani bir nevi murakabe. Eskilerin tabiriyle. Üçüncüsü, şeyhin müridine teveccüh etmesi, yönelmesi. Bu da tasavvufi eğitimde zaman zaman karşımıza çıkan bir şey. Müridi manen olgunlaştırmak için şeyhin ona nazar etmesi, bakması, kalben ona işte feyz aktarması belki diyebiliriz. Bu tür bazı kitaplarda rivayetler bulunuyor. Mesela Hoca Ali Ramiteni Hazretleri vardır, Hacegan meşayihinden. Hoca Ali Ramiteni Hazretleri'nin bir gün evine misafir gelmiş. Fakat misafire ikram edecek bir şey yok evde. Yiyecek yokmuş. Öyle kederli, üzüntülü bir halde işte misafir geldi, ikram edemiyoruz diye düşünürken bir müridi yiyecek getirmiş. Çok sevinmiş Hoca Ali Ramiteni Hazretleri. Misafirine ikram etmiş o yiyecekleri. Misafir gittikten sonra o talebesine, o müridine demiş ki, oğlum demiş, beni çok sevindirdin, çok mutlu ettin. Dile benden ne dilersen. Mürid demiş ki, efendim sizin gibi kamil bir insan olmak istiyorum. Ali Ramiteni, oğlum demiş, çok zor bir şey istedin. Zor bir şey istedin. Yani bu öyle kolay bir iş değildir, yükü ağırdır falan. Mürid ısrar etmiş, ben de sizin gibi işte kamil bir insan olmak istiyorum diye. Peki demiş madem, Hoca Ali Ramiteni onu karşısına oturtmuş. İşte kalbinden onun kalbine bir manevi, hani elektrik diyorlar ya şimdi. Tasavvufta ona feyz diyorlar. Veya bir yöneliş, kalbi bir yöneliş ile kısa sürede müridini işte yüksek mertebelere ulaştırdı diye Reşahat'ta ve diğer bazı kaynaklarda bilgi vardır. Bu nasıl bir eğitim bilmiyoruz. Genelde işte mürid bir kısım zikirler, dualar, namazlar, sohbetler, hizmetler, halka hizmet vesaire böyle böyle pişer ama bir de istisnai olarak böyle bir yol varmış.
Hocam tasavvuf kitaplarında hani Allah'a giden, o Allah aşkını anlatırken hani Leyla'dan Mevla'ya giden yol diye anlatırlar ya bazen. Orada hani sevdiği insanın seven insana bakması, hani günümüz maddi aşkıyla düşünürsek eğer, zaten hani o seven insanın kalbinde bir hareketlilik oluşturur ve insanın hani ona karşı muhabbetini, onun işte istediği tavırda davranmanın muhabbetini daha fazla artırır. Hani maddi sevgide bile bu varken manevi sevgide bunun kat kat olması gayet doğal.
Evet, yani herhalde o şeyh efendi kendi kalbindeki ilahi muhabbeti, Allah sevgisini müridine bir şekilde transfer ediyor.
Evet.
Evliyalık mertebesine öyle ulaşılır. Bu üçüncü mertebeydi. Bir de son olarak teveccühün dördüncü şekli, müridin şeyhine yönelmesi, müridin şeyhine teveccüh etmesi diye bir şey var. Şeyhinin yönelmesi, onu örnek alması, onun ahlakını, tavırlarını, hareketlerini taklit etmek için, örnek almak için ona yönelmesi, ayrıca ondan manen feyz alması, bir manevi elektrik alması gibi efendim şeyhe yöneliş. Yani şeyhe yöneliş, şeyhe nazar, onu örnek alma, kısmen buna rabıta diyebiliriz. Bir yerde rabıtanın da özü bu zaten. Örnek alma tarafı var. Zaten hep söylüyoruz, tasavvuf örnek alma esasına dayanır. Yani bir gencin önüne örnek alacağı bir şahsiyeti, güzel bir şahsiyeti koymazsak, işte topçulara, popçulara özeniyor. Önce küçükken annesine babasına benzemek ister. Yani çocuk daha 3-4-5 yaşında, okula başlamamış. Onlara sorun, büyüyünce ne olacaksın diye. Kız çocuğuysa anne olacağım der, erkek çocuğuysa baba olacağım der. Çünkü daha toplumu tanımıyordur. Sonra okula gitmeye başlar, ilkokula. Öğretmeni tanır. O zaman sorun, 6-7 yaşlarında büyüyünce ne olacaksın diye, öğretmen olacağım der. Çünkü öğretmeni tanıdı ya, artık onun numune şahsiyeti, benzemek istediği, taklit etmek istediği şahıs öğretmendir. Eğer öğretmenini seviyorsa, öğretmen kendini sevdirmişse. Yahut da işte hastalanınca doktora gider, doktor onlara verdiği ilaçlarla işte iyilik yapmıştır. Herkesin saydığı, sevdiği, hürmet ettiği bir şahsiyettir doktor. Dolayısıyla İlkokula başlayan çocuklara sorduğunuzda ne olacaksın deyince genelde öğretmen yahut da doktor derler idi. İdi diyorum çünkü şimdi çocuklar doğarken daha internetle karşılaşıyorlar, televizyonla karşılaşıyorlar. Çok değişik meslekleri görebiliyorlar. Şimdi gençlerin de kafası karıştı, çocukların da kafası karıştı ama ortalama böyleydi yani. Sonra ortaokula, liseye gitmeye başlayınca farklı öğretmenler görmeye başlar, farklı meslekleri tanımaya başlar. Artık ne olacaksın deyince farklı meslekler söylemeye başlar. Benzemek istediği, taklit etmek istediği, olmak istediği kişiler çoğalmıştır, çeşitlenmiştir. Ha, lise yıllarında bu uçağa girmiştir. Bu öğrencinin, bu gencin karşısına oğlum bak şuna benze. Mesela Peygamber Efendimiz'e benze. Sahabeye benze. Bak onların hayatını oku. Veyahut da bak şurada bir cami imamı var. Çok salih bir insan, ona benze gibi. İşte tasavvufta da şu mürşide benze diyorlar. Böyle bir örnek bir şahsiyet önüne koyulmazsa 18-20 yaşlarında bir genç kime özenir? Ya topçulara özenir, futbolculara, ya da popçulara özenir, şarkıcılara özenir. Çünkü toplumun alkışladığı, iltifat ettiği, çok para kazanan kişiler bunlardır. Ve o çocuk işte benim babam bak bizim için çalışıyor, alın teri döküyor demez. Babasına benzemek istemez artık. O 6 yaşındaydı, 5 yaşındaydı. Şimdi artık Michael Jackson'dır. İşte bilmem Prekaz'dır, Pele'dir, Maradona'dır artık. 18 yaşında bir genç için. Ha sonra işi anlar, yaşı ilerleyince keşke babama benzesem, onun gibi dürüst bir insan olsam. Alın akıyla, harama bulaşmadan bize helal rızık yedirdi. Dünyadan alın akıyla göç etti der ama bunu deyinceye kadar 50 yaşına gelir. 40-50 yaşına gelir bunu deyinceye kadar. Yani tasavvufta böyle bir durum vardır.
Artık kendi çocuğu vardır çünkü.
Evet. Tasavvufta örnek alma esasına dayanır bir eğitim vardır.
Peki hocam bu teveccüh konusunda bir sıralama yaptık. Şimdi Allah'a karşı teveccüh, kendi kalbinde teveccüh, işte şeyh mürid ve müridin şeyhe. Bunlar birbirlerini tamamlayan şeyler değil mi?
Tabii bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Yani insan Allah'a teveccüh ettiği zaman kalbe bakmayacak diye bir şey yok.
Evet.
Veya kalbine bakan kişi yarım saat sonra da Allah'a teveccühü devam edebilir. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler.
Peki hocam bu üçüncü hani şeyhin müride ve son olarak da müridin şeyhe olan teveccühündeki şey dikkatimi çekti de hani ilk mantıki düşündüğümüzde hani mürid şeyhe teveccüh gösterecek, şeyh de müride teveccüh gösterecek gibi bir şey düşünülüyor ama ilk acaba hani
sıralama önemli değil.
Ha, sıralama...
Bunları kategorize ettik böyle.
Eyvallah.
Sıralaması önemli değil yani. Hepsi bir anda da olabilir.
Eyvallah.
Şimdi bu teveccüh kelimesi az önce dediğimiz gibi eski kaynaklarda bazen murakabe kelimesi de ifade ediliyor. O da çünkü bir tefekkür, kontrol, içe yöneliş anlamına taşıyan bir şey. Bu murakabe konusu özellikle Nakşibendiliğin Müceddidiye kolunda yeni bir anlam kazanmış oluyor. En azından kitaplarda öyle görüyoruz. Bir Nakşibendi dervişi belli zikirleri yaptıktan sonra işte murakabeler aşamasına gelir ve orada Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri tefekkür eder. Bu Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri düşünmesi, tefekkür etmesine de murakabe dersleri denmiştir. Bunlar da dört tanedir. Birincisi murakabe-i ehadiyet. İkincisi murakabe-i maiyet. Üçüncüsü murakabe-i akrabiyet. Dördüncüsü murakabe-i muhabbet. Bundan sonra aslında murakabeler müceddidi kaynaklarına devam ediyor. Murakabe-i sırrı Kabe, murakabe-i hakikati salat, namazın hakikati gibi böyle şeyler var ama temelde bu dört tanesi ayet murakabesi olduğu için önem arz ediyor. Murakabe-i ehadiyette, yani birinci murakabede Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah kul huvallahu ehad Allahus samet diye başlayan İhlas suresini düşünecek mürid. İhlas suresini tefekkür edecek. Aylarca, yıllarca. Ama bunu böyle sadece manasını okuyup geçmek değil. Ne demek ehad? Murakabe-i ehadiyet diyoruz ya, birlik, Allah'ın birliğini tefekkür etmek. Allah birdir diyorsun. Yani benim Rabbim birdir diyoruz. Ama farkında olmadan kalbimizde dünya, dünyalık, dünya sevgisi, mal, makam sevgisi put olabiliyor. İlah olabiliyor. Ayet-i kerimede estağfirullah. Eferaeyte menittehaze ilahehu hevahu. Nefsinin isteklerini, nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü? Put edineni, tanrı edineni gördün mü? Demek ki insan farkında olmadan dünyayı, dünya malını put edinebiliyor. Kul huvallahu ehad diyen veya la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişi, önce içindeki, nefsindeki bu batıl putları, batıl tanrıları atması lazım. Allahü samet, Cenab-ı Hak ihtiyaçsızdır. Biz muhtacız. Yemeye, içmeye, nefes almaya, hasta olunca ilaca muhtacız. Bitkiler de muhtaç, suya muhtaç, havaya muhtaç, hayvanlar da muhtaç. Ama Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Suda da böyle bir şey var. Su, Cenab-ı Hakk'ın Samet isminin tecelli ettiği bir varlık gibi. Bitkiler suya muhtaç, hayvanlar suya muhtaç, insanlar suya muhtaç ama su bu üçüne muhtaç değil. Cenab-ı Hakk'ın Samet ismi, yani her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil anlamındaki Samet ismi sanki bir kırıntısı, deryadan bir damlası sanki su dediğimiz varlıkta tecelli etmiş gibi.
Hocam geçen genç arkadaşlarla böyle oturduk. Tabii biz vakıfta çalıştığımız için hani bazı organizasyonlar oluyor. Onda da görev alıyoruz. Birlikte hazırlıklar yapıyoruz vesaire. Aklımıza şu geldi, işte böyle ilahiyat mezunu vesaire arkadaşlar. Şimdi biz bir organizasyonda işte hata olmasın diye gelen misafirler işte hoş karşılasınlar, işte bizi takdir etsinler, güzel çalışmalar yapılıyor desinler, işte burada hiçbir eksiklik yok organize açısından vesaire desinler diye en titiz halde her şeyi düşünüyoruz. Sonra dedik ya biz hani bunu sonuçta hani burada hepimiz gibi insan olan, yaşayan ve işte belki hani hoca olan ya da işte belli yerlerde görevli olan insanların da bu noktada hani iyi karşılaması için bundan elimizden geleni yapıyoruz. Ama dedik ya kendi ibadetlerimizde, Allah-u Teala'ya karşı olan ibadetlerimizde neden hani bu kadar düzgün olma veya işte neden bu kadar intizam halinde olmayı veya neden bu kadar işte o organizasyonu yaparkenki heyecanı hissedemiyoruz diye istişare ettik. Hani belki de bu siz anlatınca aklıma geldi de bu nefsinin içindeki putları kırma meselesi hakikaten çok önemli. Yani herkesin hayatında, yani dünyalık bir şey olduğunda, misafir geleceğinde mesela evimize elimizden gelen her şeyi böyle düzenli, intizamlı vesaire. Ama mesela bir namaz kılacağımız zaman işte hemen abdest alıyoruz. Üstümüzde hani sabahki elbiselerimiz varsa hemen çıkarmadan namazımızı kılıyoruz vesaire. Hani Allah-u Teala'nın karşısına geçerken bile en azından söylenecek olursa bu kadar intizamlı, düzenli olmuyoruz.
Evet, maalesef, maalesef. Çünkü biz desinler diye yaşıyoruz. İnsanlar şöyle desin, böyle demesin diye yaşıyoruz. Onun için böyle oluyor. Çünkü evimiz veya iş yerimiz bir dağınık olursa veya organizasyon iyi yapamazsak programda bize söz gelecek, hemen laf gelecek. İşte şu eksik olmuş, bu eksik olmuş diye laf duyacağız. İbadetlerimizde de eksik olursa ahirette laf yiyeceğiz ama şu an onu unutuyoruz. O diyoruz daha ileride nasılsa. Daha ileride veya Cenab-ı Hak Rahman Rahim'dir, Rahim'dir diyoruz belki. Affeder diyoruz. İnsanı affetmez diyoruz. İbadetlerde de dünya işi kadar en azından titiz olmak lazım. Hatta daha fazla titiz olmak lazım tabii evet. ki. Ama insanoğlu dediğiniz gibi böyle dünya işlerini fazla şey yapıyor. Şu da tabii yanlış anlaşılmasın. Bir insanın bir organizasyon yapıyorsak, misafirlerimiz gelecekse onlara en güzel şekilde ikramda bulunmak da gerekiyor. Çünkü tabii. misafire ikram diye bir şey İslam'ın da tavsiye ettiği bir şeydir. Ve misafire ikramın güzel olması o insana verdiğimiz değerin de bir göstergesi oluyor.
Evet.
Yani ben sana değer veriyorum. Onun için bak böyle bir güzel şey hazırlıyorum anlamında. Bu adaptır, erkandır, güzel şeyler bunlar.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, teveccüh ve murakabe konusuna devam ediyorduk. Murakabe-i ahadiyeti dinleyicilerimizle en son program öncesinde paylaştık. İnşallah buradan devam etmiş olalım hocam. Buyurunuz.
Evet, murakabe-i ahadiyette İhlas suresini tefekkür ediyordu dermiş olan kişiler. Bu aşamayı hakkıyla, bu tefekkürü hakkıyla başarmış ise ikinci derse, ikinci murakabeye geçiyor. O da murakabe-i maiyyet. Murakabe-i maiyyet beraberliği düşünmek demek. Cenab-ı Hak'la beraber olduğumuzu tefekkür etmek anlamında. Bu da Kur'an-ı Kerim'deki ve huve me'aküm eyneme küntüm. Nerede olursanız olun Cenab-ı Hak sizinle beraberdir ayetini derin derin tefekkür etmek. Şimdi bir insan Cenab-ı Hak benimle her zaman beraber, beni görüyor, biliyor diye düşünürse günahlardan mümkün mertebe uzak kalır. Çünkü Cenab-ı Hak beni görüyor diye bu şuur devam ederken insan eliyle, diliyle, ayağıyla bir günaha yürüyemez, yapamaz. Bunu unuttuğu zaman yani Allah'ın bizimle beraber olduğunu, bizi gördüğünü, işittiğini unuttuğu zaman gıybet yapar, dedikodu yapar, başka şeyleri dalabilir. Dolayısıyla bu murakabe, bu ayetin tefekkürü insanların sürekli Allah ile beraber olma şuuruna insanları getirir. Ayrıca günahtan, mekruhlardan, çirkin şeylerden, efendim bir Müslümana yakışmayacak hareketlerden ve sözlerden uzak kalmasına da faydalıdır. Üçüncü murakabe, murakabe-i akrabiyet. O da Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Ayetini tefekkür edecek. Cenab-ı Hak diyor ki biz insana damarlarından daha yakınız. Yani içinden geçenleri de biliriz. Bir öncekinde bizimle beraber Cenab-ı Hak yaptıklarımızı görüyor. O zaman günah olan bir şey yapmayayım duygusu gelişir iken bu üçüncü murakabede bana benden daha yakın, damarlarımdan daha yakın, o halde sadece yaptıklarımı görmekle kalmıyor, aklımdan geçenleri de biliyor Cenab-ı Hak. O halde ben aklımdan kötü olan bir şey de geçirmeyeyim. Hani yukarı dedik ya, kalbe murakabe diye, kalbe teveccüh diye. Yani aklımdan geçen şey kötü mü, iyi mi? Günah olan bir şeyi aklımdan bile geçirmeyeyim duygusunu yerleştiren bir murakabe. Bu Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. Amine Resul'ün üst tarafında. Cenab-ı Hak diyor ki, siz istersen ister yapın, söyleyin, isterseniz de gizleyin. Cenab-ı Hak ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Yuhasibkum bihillah diye bitiyor. Yani isterseniz söyleyin veya yapın, isterseniz yapmayın, aklınızdan geçirin sadece. Aklınızdan geçirseniz bile günah olan bir şeyi, Cenab-ı Hak aklınızdan geçen günahlardan dolayı da sizi hesaba çekecek diye bir ayet geldi. Bu ayet gelince sahabe çok korktular. Peygamber Efendimiz'in yanına gittiler. Ya Resulallah, biz elimizle dilimizle günah olan şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz. Fakat aklımıza da hakim olamayız. Kalbimize de kelepçe vuramayız. Yani biz de insanız. Öyle olur ya, yani sahabe bile olsa 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar içki içmiş. İçkiye müptela. Şimdi yasak diye bırakmış ama bu adamın ömrünün büyük bir kısmı içki içerek geçmiş. Şimdi biz içki müptelası olmadığımız için bunu bilmiyoruz. Yani bekara karı boşamak kolay derler. 50 yıl içki içmiş bir insan, alışmış, bir anda bırakıyor, bırakır ama tamam Müslüman oldu bırakıyor ama acaba, yani teorik konuşuyorum, aklına gelir mi arada? Belki gelebilir yani. Aklına gelir içmek ama içmez, haramdır diye içmez. Şimdi ayet diyor ki, veya işte aklına başka türlü günahlar gelebilir. İster yapın, ister yapmayın. Aklınızdan geçen şeylerden de, günahlardan da yuhasibkum bihillah, Allah-u Teala sizi hesaba çekecektir. Sahabe çok korktular. Ya Resulallah, buna gücümüz yetmez dediler. Derken alttaki ayetler nazil oldu. Efendim, bu Amin Resul'deki Estağfirullah. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Cenab-ı Hak kişiyi ancak gücünün yettiğinden sorumlu tutar. Gücünün yetmediği şeylerden sorumlu tutmaz diye ayet geliyor. Tamam dediler. Şimdi rahatladık dediler. Çünkü gücümüz yetmiyor dediler ya hani aklımıza geçen şeyde. Demek ki alttaki ayet üstteki ayetin hükmünü neshetti. Hükmünü kaldırdı. Demek ki bundan sonra Cenab-ı Hak bizim aklımızdan geçen günahlardan dolayı bizi hesaba çekmeyecek. Yapmışsak hesaba çekecek. Yapmamışsak veya söylememişsek o sözü dedikodu mesela yapmadık. Aklımızdan geçti ama yapmadık dedikodu. Hesaba çekmeyecek. Çünkü Cenab-ı Hak insana ancak gücünün yettiğinden soracak. Gücünün yetmediği hususlardan sorgu sual yok diye ayet geldi. Yine de bu ayet gelmiş olmasına rağmen sufiler yine de ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid, biz insana şah damarından daha yakınız ayetinin hükmünce Cenab-ı Hak aklımdan geçenleri de biliyor. Bana hesap sormasa bile ben Allah'tan utanırım. Çünkü biliyor ya, biliyor aklından geçeni. O Allah sevgisi gelişmeye başlıyor tabii demek ki o şeylerde. Ben Allah'tan utanırım böyle bir şey düşünmekten diye. Çünkü günahlar düşünmekle başlar Akif Bey kardeşim. Günahlar önce zihinde kurgulanır. Yani hırsız önce evi çalmayı nereden gireyim, pencereden mi kapıdan mı, önce kafasından kurgular sonra gider çalar.
Hocam zaten hani Buhari'de ilk hadis innemel amalü bin niyat, yani niyetlere göre ameller şekilleniyor. Yani niyetimiz iyi olduğunda amel de iyi oluyor. O niyette de dediğiniz gibi önce zihinde kurgulanıyor. Tabii. Yani.
Yani o kalbe gelen duyguyu veya akla gelen kötü duyguyu daha hemen kapıda kesmek, onu kapıdan içeri, aklımızın, kalbimizin kapısından içeri almamak lazım. Çünkü aldığımız zaman bir süre sonra o duygu, o kötü duygu, işte hırsızlıktır, bu içkidir, zinadır, kumardır, neyse yani ne kadar günah varsa, önce kalbe duygu olarak gelir, sonra kalpte güçlenir, kuvvetlenir, insanı harekete geçirir. Önce bir evi soymayı, hırsızlık yapmayı düşünürüz, bu duygu kalbimize gelir, engellemezsek kalbe girer, bir süre sonra plan kurmaya başlar, ikna etmeye başlar. İkna ederse insanı, biz ikna olduktan sonra bu sefer nereden gireyim diye başlarız düşünmeye, nasıl kapıyı açayım, kilidi nasıl kırayım diye hesap yapmaya başlarız. Ondan sonra Allah muhafaza gider o işi insan yapabilir.
Evet.
Onun için baştan daha, kapıdan daha sokmamak. Kedinin fareyi beklediği gibi kapıda beklemek demiştik ya.
Ama zor ama en güzel olanı değil mi hocam?
Tabii. Çünkü engellemezsek bizi önce düşünce planında sonra eylem planına, hareket planına geçirir.
Eyvallah.
Şimdi murakabeyi akrabiyette bu. Cenab-ı Hakk'ın bize bizden daha yakın olduğu, duygularımız da bildiği o halde aklımızdan bile geçirmemek. Günah olan bir şeyi kalbimizden bile geçirmemek eğitimi. Dördüncü murakabe, murakabeyi muhabbet. O da Kur'an-ı Kerim'deki estağfirullah. Yuhibbuhum ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ayetini tefekkür edecek. Yani diyecek ki Rabbim beni seviyor. Ben de onu seviyorum. İnsan kendisini seven kişileri sever. Yani çocuklar da böyledir. Annesinin babasının kendini sevdiğini bilir. Onun için annesine babasına karşı özel bir şeyi vardır. Komşularının, akrabalarının öyle. İnsanın fıtratında bu var. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini düşünce, çünkü ayet böyle diyor. Cenab-ı Hak kullarını sever diyor. Rabbim beni seviyor. Hani papatya falı var. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diyor. Burada sevmiyor şıkkı yok. Rabbim beni seviyor diyecek. Ama çocuktan itibaren, küçüklükten itibaren Allah sevgisi maalesef verilmiyor. Allah korkusu veya cehennem daha fazla anlatılabiliyor. Çocuk 5 yaşında, oğlum şunu yapma Allah yakar diye başlıyoruz. Kızım bunu yapma Allah yakar diye başlıyoruz eğitime. Çocukta Allah sevgisi gelişmiyor. Allah korkusu, hatta korku da değil bu. Yani Allah'tan kaçma duygusu gelişiyor. Hani eski programlarımızı anlatmışızdır. Bir genç İmam Hatip Lisesi'ni bitiriyor. Bir köyde imam oluyor. Sonra evleniyor. İşte caminin bahçesinde bir lojman var. Orada kalıyor. Çocuğu olmuş. İşte çocuk 3-4 yaşına girmiş. Evden çıkıyor. Caminin avlusu. Top oynayacak, ip atlayacak. Tabii camide namaz kılanlar gürültüden rahatsız olur diye düşünüyor annesi de. Yanlış bir şekilde diyor ki, oğlum top oynama Allah yakar. Oğlum gürültü yapma Allah yakar. Oğlum ip atlama Allah yakar. Çocuk bir gün akşam yemeğinde, annesi var babası var. Baba diyor, teyzemlerin köyünde Allah var mı? Oğlum diyor, Cenab-ı Hak mekandan münezzehtir. Her zaman her yerde hazır ve nazırdır. Niye sordun? Diyor, teyzemlerin köyünde Allah yoksa oraya gidelim diyecektim de ondan diyor. Kaçmak istiyor bak. Dolayısıyla çocuklara Allah sevgisini aşılamak lazım. Oğlum uslu durursan Cenab-ı Hak seni sever. Severse cennetine koyar. Cennetinde her şey var, ne istersen var gibi. Böyle Allah sevgisini, onun kullarını sevdiği, merhamet ettiği, bak oğlum bu atmosferi, bu güneşi Cenab-ı Hak işte yarattı bu şekilde. Bunları bu şekilde yaratmasaydı işte biz havası kalırdık. Yağmur göndermeseydi, güneş göndermeseydi bu otlar olmazdı, bitkiler olmazdı, bitkiler olmasa hayvanlar olmazdı, biz yaşayamazdık. Bak bizim Rezzakımız, bize rızık veren gerçekte Cenab-ı Hak, bizi seven o, bizi koruyor gibi Allah sevgisini aşılamak lazım. Evde bunu almıyor. Okula gidiyor, okulda kuru bilgi. Bedir Savaşı'nın tarihini ezberle, Uhud Savaşı'nın tarihini ezberle, Allah sevgisi, peygamber sevgisi alamıyor çocuk. Ondan sonra kitap okuyor. İşte namazda şöyle eğileceksin, böyle kalkacaksın. Şekil. Öz yok. Fıkıh kitaplarında özellikle. Şekli var yani. Yapılış tarzı var ibadetlerin. Ruhani tarafı, huşu tarafı, ihlas tarafı yok. Dolayısıyla bu insanda Allah sevgisi gelişemiyor.
Hocam bir de günümüzde bu sevginin diline ne kadar ihtiyacımız olduğunu bizzat müşahede ediyoruz hep birlikte. Yani toplumda, kendi toplumumuzda, aynı zamanda İslam toplumunda, sonra dünyada bunu genişletecek olursak. Yani sevgi ve o muhabbet, o güzel şeyleri söylemek o kadar önemli ki, insanlar da hani dünyevi şeylere karşı sevgiyle yaklaştığı zaman o sevgi başka güzel şeylere sebep oluyor. Ya da güzel şeyler konuştuğu zaman o şeyler daha güzel şeylere sebep oluyor. Kötülük ama böyle hani agresiflik ve kötü sözler üzerine yoğunlaştığı zaman toplum, o toplumda o agresiflik, o sinir harbi, o diğer olumsuz şeyler, yani istenilmeyen şeyler de artıyor. Hatta bunu bir deneyini yapmışlar hocam, belki siz de görmüşsünüzdür. Bu şey, bir çiçek üzerine kötü böyle kelimeler yazıyorlar. Gıybet, kibir vesaire, bir de aynı çiçekten aynı şeyde yetişmiş saksının içerisinde bunlar. Güzel şeyler yazıyorlar, işte sevgi, muhabbet, işte ya, yardımlaşma. Telaffuz ediyorlar ona. Yapraklarına da asıyorlar hocam. Bir müddet sonra o kötü şeyler söylenen ve işte yapraklarında kötü sözler asılı olan çiçek solmaya başlıyor. Yani bu aslında nebatatta bile böyleyken insan hayatında bunun, sevginin dilinin ne kadar önemli olduğunu düşünmemiz lazım.
Kur'an-ı Kerim'de estağfurullah, vellezine amenu eşeddu hubben lillah, müminlerin Allah sevgisi daha şiddetlidir diyor, daha çoktur diyor. İnsan malını, işte çocuğunu, annesini, babasını vesaire belli derecede sever. Özellikle anneyi sevecek, babayı sevecek, çocuğunu sever. Doğal şeydir bunlar. Ama bu çocuk sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi Allah sevgisini geçmeyecek. Yani Allah sevgisini geçmişse kalbimizdeki çocuk sevgisi, baba sevgisi, o zaman arıza başlar, problem başlar. Her şeyin yerli yerine koymak. Ama işte bizde Allah sevgisi pek anlatılmadığı için eğitimimizde böyle bir aksaklık var. Hatta yıllar önce Hasan Kamil Yılmaz hocamızın bir imtihan kağıdına öğrenci cevapları verdikten sonra not düşmüş. Not diyor, iki nokta. Hocam Allah razı olsun diyor. Ben yıllarca Kur'an kursu okudum. İmam Hatip okudum. İlahi son sınıfa yaklaştım. Ama Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini hiç duymamıştım. İlk defa sizin tasavvuf dersinde duydum. Teşekkür ederim diyor. İşte bu ezberci ve kuru bilgiye dayalı din eğitiminde Allah sevgisi, peygamber sevgisi yeterince verilemiyor. İşte bu murakabe-i muhabbette bize onu, içimize eksik kalan o muhabbeti tamamlama, onu geliştirme noktasında çok önemli bir eğitim. Yani düşün, işine giderken gelirken sürekli Rabbim beni seviyor, Rabbim beni seviyor, Rabbim beni seviyor, ben de onu seviyorum. Şimdi bu insana bir bu telkin, iç telkin ve tabii seviyor derken Cenab-ı Hakk'ın rızkını, nimetlerini, büyüklüğünü, merhametini, şefkatini ile ahir. Bunları düşünmekle beraber, yani hepsi birlikte düşünerek bu muhabbet inşallah daha da gelişir. Zaten içinde insanın Allah sevgisi gelişirse ibadetler zor gelmez. Artık namaz ona zor gelmez, oruç zor gelmez, zekat vermek zor gelmez, haramdan kaçmak zor gelmez. Bunlar zor geliyorsa demek ki içimizde Allah sevgisi, peygamber sevgisinde problem var, eksiklik var ki ondan zor geliyor. Yani münafıklar için namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor ayet, biliyorsunuz.
Evet.
Yani Allah münafıktan muhafaza etsin, ama münafık değil bir adam ama içinde Allah sevgisi zayıf. O da bazen tembel tembel kalkabilir. Özellikle soğuk, işte diyelim kış günlerinde işte sabah namaza kalkacak. Ama düşünün şimdi, namaz müminin miracı diyoruz. Allah ile buluşma anı. Şimdi yani sevgiliyle buluşma anı. Aşık olduğunuz bir kişi sizi çağırıyor. Diyor ki sabah diyor 5'te diyor falan işte balkona çık diyor, görüşelim diyor. Şimdi öyle aşk kaldım bilmiyorum ama eskiden varmış. Şimdi bir aşık sabah 5'e kadar gözüne uyku girmez değil mi? Yıllarca görmediği sevgilisi sabah 5'te gelecek, balkonun oradan aşağıdan onunla konuşacak, görüşecek. Yani sabaha kadar gözüne uyku girmez. 5 olsun da hemen balkona çıkayım da sevdiğimi göreyim diye. Namaz işte bu. Anlayabilirsek, eda edebilirsek.
Eyvallah hocam. Murakabe konusu hocam tasavvufta çok önemli bir konu. Bunu da ilk zikreden sufilerden, burada Hasan Kamil Yılmaz hocamızın kitabında bir şey var, bilgi var. Bunu ise müsaadeniz olursa dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Murakabe konusunda söz söyleyen ilk mutasavvıflardan biri de Ebu Muhammed Ceriri'dir. Tasavvufu iki temel üzerine bina edilmiş olarak gören bu sufi, bu iki temelden birinin murakabe olduğunu anlatarak şöyle konuşur. Tasavvufun iki temelinden biri murakabedir. Diğeri de şeriatı ikamedir. Nefis, Allah'ı murakabe sayesinde korunur. Şeriatı ikame sayesinde de zahir ve batın mamur olur demiş hocam. Yani hocam bu murakabe ve şeriat konusu o zaman, hani tasavvuf içerisinde insana aynı zamanda da bu seyri sülukunda, dervişin veya müridin seyri sülukunda da onu hani kamil olma noktasında da ileriye taşıyacak en önemli aşamalardan bir tanesi.
Tabii Kur'an-ı Kerim tefekkür için geldi bize. Cenab-ı Hak لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ buyuruyor. Yani bu Kur'an'ı size gönderdik, umulur ki düşünürsünüz, umulur ki tefekkür edersiniz üzerinde diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tefekkür istiyor bizden. Sadece okuyup geçmek değil, hafız ezberleyip geçmek değil. Ama işte manasını bilmeyen insanlar, hatta bazen bilenler de, genelde işte hafızlık yaparız. Böyle başımızı sallaya sallaya okuruz sayfalarca, cüzlerce okuruz. Ne diyor bu Kur'an diye fazla tefekkür edemeyiz. Ha, peki Kur'an-ı Kerim'de binlerce ayet varken niçin sufiler bu 4 tane ayeti, 4 murakabe saydık ya, bu 4 tane ayeti seçmişler? Bunlar insanın içindeki en temel problemleri temizleyen, bu problemleri gideren ayetler. Yani bunlar böyle sıradan seçilmiş değil. İnsanın içinde batıl ilahlar var, onları atmak için murakabe-i hadiyet. Allah'ı unutuyor, günah işliyor, onun için murakabe-i maiyyet. Aklından günah şeyler geçebiliyor, onun için murakabe-i akrabiyet. Allah sevgisi yeterince gelişmemişse onun için murakabi muhabbet. Bu ayetler çok bilinçli olarak tasavvuf ehlinin, meşayih-i kiramın içtihadıyla seçilmiş ve insandaki problemleri gideren, onu kemal yolunda, olgunlaşma yolunda ona enerji veren, ona hız veren çok önemli ayetler olduğunu düşünüyorum. Ve sadece tasavvuf için olması şart değil. Müftüsü, vaizi, sokaktaki herkes, yani ben Müslümanım diyen herkes Kur'an'ı tefekkür etmekle mükellef. Bu ayetleri de tefekkür ederse tasavvufun içinde olsun veya dışında olsun, evet, herkes istifade eder. Yani bunlar tasavvuf ehlinin işi, bizim işimiz değil demesin kimse. Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etmek her Müslümanın vazifesi.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Bu programımızda teveccüh ve murakabe kavramlarını sizlerle, hocamla birlikte paylaşmış olduk. İnşallah önümüzdeki programda buluşmak dileğiyle. Gününüz hoş olsun, selametle kalınız efendim.